Ayrım 16, sayfa 128. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Tarbuş krizi. Tarihi 29 Ekim 1932. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Ankara Palas'ta bir balo tertip edildi. Yabancı ülke temsilcilerinin de bulunduğu gecenin aylar sürecek bir krize neden olacağını kimse tahmin edemezdi. Krizin sebebi fes idi. Baloya resmi kıyafetiyle katılan Mısır Büyükelçisi Abdülmelik Hamza'nın kafasında fes, Mısırlıların tabiriyle tarbuş vardı. Tarbuş memur sınıfının simgesiydi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminden beri kullanılıyordu. Türkiye'de ise 1926'da Şapka Kanunu ile 2. Mahmut'tan beri Osmanlı'nın ulema dışındaki resmi kıyafeti olan fes ve sarığın giyilmesi yasaktı. Baloda yaşanan olay 2 hafta sonra İngiliz Daily Herald gazetesinde çıktı. Habere göre Atatürk baloya katılan Mısır elçisini fesli görünce soğuk bir biçimde selamlamış ve ondan tarbuşunu çıkarmasını istemişti. Büyükelçi hakarete uğramasına rağmen diplomatik hadise çıkmasını istemediği için isteğe boyun eğmişti. Haberin kaynağı baloya katılan İngiliz diplomatların Londra'ya gönderdikleri rapordu. Mısır basını İngiliz gazetesinin haberini iktibas edince tarbuş hadisesi büyüdü. Milli onurlarının çiğnendiğini düşünenler Türkiye aleyhine gösteriler yapmaya başladı. Bazı çevreler Türkiye ile ilişkilerin askıya alınmasını istedi. Mısır sert bir nota gönderdi Türkiye'ye. Peki haber doğru muydu? Tarih 8 Aralık 1932. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Mısır'ın notasına yanıt verdi. Balonun resmi bölümü tamamlanıp daha samimi hareket edilen ikinci kısma geçilmeden önce üniformaları ile gelmiş olan diplomatların arzu ettikleri takdirde resmi elbiselerini çıkartıp rahat şekilde giyinebilecekleri söylenmiş ve Mısır Büyükelçisi de fesini çıkarmıştır. İngiliz gazetesinin iddia ettiği gibi bir hadise asla yaşanmamıştır. Reis-i Cumhur Hazretleri Abdülmelik Hamza'yı o gece yabancı bir devletin temsilcisi değil, hakiki bir dost gibi görmüşler ve muamele etmişlerdir. Bu açıklamaya rağmen Mısır'da gerginlik sürdü. Mısırlılar tarbuş taraftarı ile tarbuş karşıtları diye ikiye bölündü. İngiliz basınının haberi kışkırtıcı şekilde yapmasında gizli bir maksat mı vardı? Hedef Türkiye-Mısır ilişkisini bozmak mıydı? Yoksa Mısır kamuoyunu bölmek miydi? Açıklayayım. İngilizler Mısır işgalini 1922'de sona erdirdi ama askerlerini çekmedikleri gibi Süveyş kanalının kontrolünü de bırakmadılar. İngiliz emperyalizmine karşı milliyetçiler, solcular büyük bir mücadele veriyorlardı. Tarbuş krizi muhalefeti bölmeyi amaçlıyordu. Kaldı ki Türkiye halifeliği kaldırdığında da İngilizler el altından halifelik Mısır'a kampanyası yaparak muhalefeti parçalamıştı. Tarbuş meselesi benzer siyasi araçtı. İngiltere Mısır'ın ulus devlet olma sürecini seküler arayış içinde bulunmasını, ordudaki hoşnutsuz Türk Çerkez subay ağırlığını baltalamak istiyordu. Dipnot, burası Orta Doğu, sembollerden geçilmez. Kimi poşu, kimi puşi der. Araplar kefiye der. Filistin'in efsanevi lideri Yasser Arafat'ın başından boynundan eksik etmediği siyah-beyaz damalı örtüden bahsedeyim. Filistinliler gibi bizim kimi solcular da bu poşuyu sembol olarak takıyor. Neyin sembolü bu? Oysa bu örtü 1920'lerde ortaya çıktı. İngiltere Manchester'da Ürdün'de yeni kurulan ve çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu Arap Lejyon Kuvvetleri için üretildi. Yani bağımsızlığın değil sömürgeciliğin simgesiydi. Bu tarihsel anekdotu vermemin sebebi var. İstiyorum ki medya haberlerini ve özellikle de dış basını sürekli bu düşünceyle okuyunuz. Maksat ne? Küresel medya büyük bir algı propaganda merkezi. İslamcılık çıkışı emperyalist batının bir projesi mi? Siyasal İslamcılık sistemli bir ideoloji olarak başta İngiliz emperyalizmi tarafından mı tasarlandı? Tutuculuk ve bağnazlıkta emperyalistlerin etkisinin payı ne? Tarih içinde emperyalist sol hareketlere karşı komünizmle mücadele derneği gibi örgütlenmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bu saflaşmanın niyeti sistemi sorgulayan ve feodal sistemde köklü değişiklikler öngören her seçeneğe şiddetle karşı çıkmak, onu bastırmaktı. Bu nedenle SİHA projesi 12 Eylül 1980 askeri darbesi, sola karşı dalga kıran olması ve Sovyetler Birliği'ni kuşatan Yeşil Kuşak projesi için İslamcı hareketlerin önünü açmadı mı? 12 Eylül bir toplumu İslamileştirme projesiydi. Fethullah Gülen'in o günlerde söylediği "Kenan Evren cennetliktir" lafı bunun simgesidir. Hasreti Muhammed'in futbol maçı. Safsatalarla zaman ve enerji harcatıyorlar. Mesela bugün ülkemizde futbol oynamanın günah olduğuna hala inananlar var. İnternette binlerce kişi bunu soruyor. Geldiğimiz yer işte burası, vasatlık. Yahu Hazreti Muhammed futbol oynadı mı? Hazreti Muhammed futbol maçı seyretti mi? Profesör Muhammed Hamidullah dünyada kitaplarından en çok alıntı yapılan akademisyenlerden. Ana dili Urduca. Ama Farsça, Arapça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Japonca, Türkçe ve Hazreti Muhammed döneminde konuşulan Arapçayı da bilirdi. Hindistan'daki Osmaniye Üniversitesi'nden mezun oldu ve dünyanın sayılı üniversitelerinde çalıştı. Uzmanlık alanı İslam hukuku, uluslararası hukuk, Kur'an tefsiri ve hadisti. 1954'ten başlamak üzere 25 yıl boyunca Türkiye'de bulunan ve üniversitelerde dersler veren Hamidullah'ın dilimize çevrilen İslam Peygamberi adlı kitabında tüm bu soruların yanıtı var. Dipnot: Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çeviren Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları 2021. Gerek Hazreti Muhammed döneminde gerekse de öncesinde Arap Yarımadası'nda futbol oynandığını yazdı. Hamidullah'a göre içi havayla şişirilmiş kuzu postundan bir topla oynanan bu oyuna Mekkeliler kurrek derdi. Kurrek oyununu oynamak için Mekke'nin her semtinde sahalar vardı. Sahalara maçları seyretmek için büyük kalabalıklar gelirdi. Kurrek Medine'de de oynanırdı. Kaynaklarda ne bu oyunun şekli ve kurallarıyla ilgili ne de Hazreti Muhammed'in kurrek oynayıp oynamadığı ya da seyredip seyretmediği hakkında ayrıntılı bilgi var. Bilinen tek şey, Hazreti Muhammed döneminde de kurrek oynanmaya devam etmiş, yani yasaklama söz konusu değil. Aydınlanmacı İslam'ı gardıroba indirgediler. Hazreti Muhammed'in hangi kıyafetle güreştiğini biliyorlar mı? Hazreti Muhammed'in hangi kıyafetle yüzdüğünü biliyorlar mı? Nur suresi ne diyor? Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını, yani apışlarını, korusunlar. 30. Bu kadar. Ötesi hurafe. Aslında tüm mesele senin kalbinin temizliğiyle ilgili, karşındakinin kılık kıyafetiyle değil. Bir örnek daha verip bu konuyu tamamlayayım. Neler demediler ki? Mesela at yarışlarına karşı çıktılar. Oysa Hazreti Muhammed at yarışlarını seyretti, kazananlara ödül bile verdi. Üstelik Abda adlı devesini yarıştırdı. Hazreti Muhammed hiçbir spora karşı değildi. Sadece kumar, bahis oynanmasına karşıydı. Çocuklara spor öğretmeyi teşvik etti. Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve yüzmeyi öğretiniz. Peki İslam coğrafyasından neden dünya çapında sporcular çıkmıyor? Çünkü koskoca İslam coğrafyası rasyonel düşünceden kopan, bilgiyi aramayan ve basit yorumlarla yetinip kaba biçimsel kalıplara boyun eğen, cahiliye dönemi bağnazlıklarını sürdüren bağnazların gölgesinde kaldı. Bu sebeple her yıl sonunda şu tartışma mutlaka gündeme geliyor. Hangi Noel? Charles Dickens, ünlü bir İngiliz edebiyatçı, bir Noel Şarkısı adlı romanında Noel kutlamalarının toplumsal uzlaşmaya sebep olduğunu yazdı. Kitap 19 Aralık 1843'te, yani Noel arifesinde yayınlanır yayınlanmaz kapışıldı, 13 baskı yaptı. Kitap Batı kültüründe Noel'in bugün kutlanan misafirperver aile toplantıları, hayırseverlik, hediye verme, mevsimlik yiyecek içecekler, şarkı, dans, ağaç süsleme, kart atma gibi birçok yönünü etkiledi. Kitapta sıkça geçen "Mutlu Noeller" sözü popüler hale geldi. Bir Noel şarkısı romanı Noel kutlamasını kitleselleştirdi. Örneğin bugün Noel'in en yaygın kutlandığı ABD'de bu romanın etkisi büyük oldu. Kitap 100 yıl içinde 2 milyonun üzerinde sattı. 19. yüzyılda Noel aile odaklı, çocuk merkezli bir anlam kazandı. Günümüzdeki Noel Baba imajı 1963'te Amerikalı karikatürist Thomas Nast'ın Harper's Weekly dergisindeki çizimiyle ortaya çıktı. Noel başlangıcı 25 Aralık'ın gizemini de kısaca yazayım. İlk Hristiyan yazarlar İzmirli İraneus 130-202 arasında ve Kartacalı Tertullian 160-225 arasında tarafından yazılan Hristiyan festival listesinde Noel yok. Hatta İskenderiyeli Origen 184-253 arasında ve Berberi Arnobius, doğumu bilinmiyor ölümü 330, çok tanrılı paganları doğum günlerini kutladıkları için suçlamışlardı. Arnobius bu kutlamaların çok tanrılı Romalıların bayramı olduğunu yazdı. Roma takviminde 24 Aralık'a 25 Aralık'a bağlayan gece kış gün dönümü olarak kutlanırdı. Sebepler arasında kış aylarında daha az tarım yapılması ve baharda doğanın verimli hale gelmesi vardı. Bakire Isis Mary'nin Mısır Güneş Tanrısı Horus'u, Bakire Nana'nın Frigya Tanrısı Attis'i, Bakire Devaki'nin Hint Tanrısı Krishna'yı, Bakire Semeren'in Yunan tanrısı Dionysos'u 25 Aralık'ta doğurduğunu geçelim. Hepsinin havarileri vardı. Hepsi öldürülüp dirildi. Roma İmparatoru 1. Konstantin'in Hristiyanlığı seçmesinin ardından Hazreti İsa'nın 25 Aralık'ta doğumu kutlanmaya başladı. Oysa ilk Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu 14 Nisan'a denk gelen bir tarihte kutlardı. Fısıh bayramı. Ama Hristiyanlıkta takvim hesaplamaları farklı sonuçlar doğurdu. Batı Hristiyan kiliseleri, Doğu Katolik kiliseleri ve 1964 yılından beri Doğu Süryani Kilisesi Gregorian takvimi kullandıklarından Noel'i 25 Aralık'ta. Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kudüs, Doğu Ortodoks Kilisesi Julien takvimini kullandıkları için Noel'i 7 Ocak'ta. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Finlandiya, İstanbul ve Antakya, Kıbrıs, İskenderiye, ABD Ortodoks Kilisesi 20. yüzyıl itibariyle revize Julien takvimini kullandıklarından Noel'i 25 Aralık'ta. Ermeni Apostolik Kilisesi ve Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi Hz. İsa'nın doğumunu değil vaftizinin kutlanmasına yönelik Doğu Hristiyan uygulamasını sürdürerek Noel'i 6 Ocak'ta. Farklı takvimler kullanmasına rağmen Kıpti Ortodoks Kilisesi, Etiyopya ve Eritre Ortodoks Tavahedo Kilisesi, Pentay Evanjelik Kilisesi Noel'i 7 Ocak'ta kutlar. Yehova şahitleri ise Noel'i İncil'e aykırı bulur ve kutlamaz. İngiliz Kilisesi, Püritenler veya İskoç Kilisesi, Presbiteryenler Noel kutlamalarını yasakladılar. Sovyetler Birliği'nde de yasaktı, tıpkı bugün Çin'de olduğu gibi. ABD'de kanun ve adalet için Amerikan merkezi, ACLJ gibi radikal sağcı örgütler Noel kutlanmasına karşı çıkıp eylemler yaptı. Türkiye'deki tartışmalarsa genellikle kafa karışıklığından meydana geliyor. Noel ile yılbaşı kutlamaları karıştırılıyor hep. Bazı gazeteler bile manşet attı, yılbaşını kutlamayın. Haydi Noel yılbaşı ile karıştırılıyor. Peki Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamak niye günah olsun? İslam'a göre Hazreti İsa peygamber değil mi? Mevlid kandilini kutlayanın Noel'e karşı çıkması tuhaf olmuyor mu? İsteyen kutlasın, istemeyen kutlamasın, kime ne? Bir de pasta olayımız vardı, dedim ya, kavramlar birbirine karıştırıldı. Erdoğan'ın doğum günü pastası. Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım isimli programda yılbaşı bağlantılı çeşitli sorulara yanıt verildi. Yılbaşı kutlamaları için pasta siparişi alan bir üreticinin sorusu şuydu. Çam ağacı Noel babalı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı, yapmasam mı bilemedim. 12 tane siparişim var, iptal mi etsem? Soruyu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Fatih Mehmet Aydın'ın yanıtı şu oldu. İslam'ın yasakladığı bir şeye alet, destek olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramını kutlayabilir. Onlar nereden tedarik ederse etsin ama bir Müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle yapıp satmak İslam'a yakışır, yaraşır bir şey değil. Pastacı diyor yılbaşı, Diyanet anlıyor Noel. Sadece bizde değil ama bunun benzeri ABD Colorado eyaletinde yaşandı. Jack Phillips Colorado'da yaşayan bir pastacı, Masterpiece Cake Shop adlı dükkanın sahibi. Hayattaki ana hedefinin İsa Mesih'e itaat etmek ve hayatının her yönünde İsa Mesih'in öğretilerini yaşamak olduğunu söyledi. İnancına aykırı bulduğu Cadılar Bayramı için veya Tanrı'yı eleştiren sözler içeren ya da içinde alkol bulunan pasta yapmadı. Yıl 2012. Evliliklerini kutlamak için pasta yaptırmak isteyen iki erkek, pastacı Phillips'ten eşcinsel evlilik dinime aykırı size pasta yapmam yanıtını alınca Colorado Yurttaş Hakları Komisyonu'na başvurup şikayetçi oldu. Kamuya satış yapan bu işletme ayrımcılık karşıtlığı yasasını ihlal etmiştir. Phillips de pasta yapmamasının din ve ifade özgürlüğü hakkıyla ilişkili olduğunu söyledi. CCRC soruşturma başlattı. Bulgularını bir idare hukuku yargıcına sundu. Sonunda çiftin yurttaşlık haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı. Pastacı Phillips, pasta yapmamak benim ifade özgürlüğümdür diyerek temyize başvurdu ama Colorado Temyiz Mahkemesi CCRC'nin kararını haklı buldu. Pasta yapmayı ne sanat ne de ifade özgürlüğü kapsamına soktu. $500 para cezası kesti. Konu bu kez Colorado Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Ancak bu mahkeme davayı görmeyi reddetti. Dava 2017 yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nin gündemine geldi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Yüksek Mahkeme davayı görüşmeye neden karar verdiğini şöyle açıkladı. CCRC karar verirken dinen tarafsız kalmamış. Kölelikten, Holokost'tan bahsederek pastacı Phillips'in dinine saygılı davranmamıştır. Tartışma birden tersine döndü. İnsanlar başkasına zarar vermek için dini kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Mahkemenin 9 üyesinden ikisi karara şerh koydu. Phillips istediğine inanabilir ama eyalette iş yapmaya karar verdiyse dini inancın üzerinden hareket edemez. Karar sonrası Colorado'da çiçekçiden fırıncıya kimileri dinimize aykırı diye pastacı Phillips'in yolundan gitti. Kendilerine pasta yapmayacağını bilenler de Phillips'in dükkanına gidip sipariş verip hayır yanıtını alınca konuyu mahkemeye taşıdı. Karşılıklı davalar kilitlenmiş durumda en son. Çıkış yolu ne? Diyanetin fetvasına Hristiyan yurttaşlarımız dava açsa Anayasa Mahkemesi ne karar verir mesela? Pek bilinmeyen bir olayı yazayım. Yıl 1994, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye'de yer yerinden oynadı. İçki satılan yerleri kapatacak gibi laflar edildi. Erdoğan İstanbul'daki Refah Partili kurmayları topladı. Herkes işini alacak belediye tesislerine gidip çay içecek, yemek yiyecek. O güne kadar harem selamlık oturmuş çoğu partili şaşırdı ama reisin emrine dinlendi. Asıl sorun bundan sonra çıktı. Çatalla mı yenecek, kaşıkla mı? Bıçak sağ elde mi olacak, sol elde mi? Bugün AKP'lilerin kafasında böyle sorular yok. Yine Erdoğan Giresun'da düzenlenen mitinge gitmek üzere Atatürk Havalimanı devlet konuk evine geldiğinde bir sürprizle karşılandı. Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Özdemir Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Ahmet Özhan, Bediye Akartürk gibi şarkıcılar Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. Pasta kesildi. Benzer bir kutlamayı sabah saatlerinde Erdoğan'ın Kısıklı'daki komşuları da yapmış. Erdoğan kesilen pastayı basın mensuplarına ve komşularına dağıtmıştı. Erdoğan'ın ilk doğum günü kutlaması değildi bu. Ondan önceki yılda Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Serdar Gökhan, Hülya Koçyiğit gibi isimlerin katılımıyla Beylerbeyi Sarayı'nda kutlama yapmıştı. Erdoğan doğum gününe karşı mıydı? Kutladığına göre soru anlamsız kalıyor değil mi? Öyle değil. Erdoğan da çevresindeki çok kişi gibi eskiden doğum günü kutlamaya karşıydı. Çoğu İslamcı çevre gibi Erdoğan da doğum gününü Hristiyan adeti görüp şiddetle karşı çıkardı. Bu çevrelerden kimileri doğum günü kutlamaya hala haram diyor. En ılımlısı Nihat Hatipoğlu bile pasta kesilip mum üflenmesini doğru bulmuyor. Diğerlerini hiç yazmayayım. Hadislerden alıntı yapıp oldukça sert açıklamaları var. Nurettin Yıldız doğum günü kutlaması için sanki Erdoğan'a laf attı. Ahirete yaklaştıkça endişelenmek varken bize ait olmayan modellerle gülmek, pasta kesmek ne oluyor? Oysa insanoğlu 5000 yıldır doğum günü kutluyor. Mısırlılar, Persler, Antik Yunan, Romalılar vesaire hepsi doğum günü kutladı. Başlangıçta meselenin Hristiyanlık ile ilgisi yoktu. Pagan adeti dediler. Dünyaya acı çekmeye geldiklerine inanan Katolikler uzun süre doğum gününü yasakladı. İslamcı çevreleri takip ederseniz Erdoğan'ın doğum günü kutlamasının ne büyük devrim olduğunu anlarsınız. Tahmin ediyorum Erdoğan'ın doğum günü kutladığı haberlerini okuyup gördükçe hop oturup hop kalktılar ve hatta iktidar yozlaştırır dediler. Kuşkusuz bu tek olguya bakarak Türkiye Erdoğan'ı değiştiriyor denemez. Bu dönüşümün sebebini analiz etmek zorundayız. Yazdığım gibi İslamcı çevreler açısından doğum günü kutlamak, Batı kültürüne giden yolda büyük bir kavşağın dönülmesi anlamına gelir. Bilmedikleri var. Osmanlı'da doğum günü kutlama alışkanlığı Tanzimat ile başladı. Bugün kimi çevrelerin el üstünde tuttuğu 2. Abdülhamit bile doğum günü kutladı. 21 Eylül'de güzel elbiseler giyilir, hem devlet töreni hem de haremde müzikli şölen yapılırdı. Ve sonra niyeyse yasaklandı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 136.